bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Tutkunun romanı Leyla Gencer. Zeynep Oral, 1. kaset, 1. yüz. Doğan Basımevi, 8. baskı, Mayıs 1999. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Türkan Yörümez. Tutkunun romanı Leyla Gencer. İçinin ateşiyle yeryüzünü tutuşturmaya hazır, acıyı ve sevinci, korkuyu ve öfkeyi, dostlukları ve ihaneti, aşkı ve nefreti kendi özel bahçesinde yeşerten, güçlüklere, engellere, baskılara meydan okuyarak savaşmaktan yılmayan, yeryüzü uçurumlarını sınayan Leyla Gencer'in La Diva Turca'nın romanıdır. Onu hep uçurumların kıyısına götüren tutkusu ve sesi, onu hep uçuruma, boşluğa, hiçliğe, yokluğa düşmekten kurtaran tutkunun ve sesi. Tutkusu, var olma nedeni şarkı söylemek. İnançla, inatla, hırsla, aşkla tutkusunun ardından koşuyor. İnançla, inatla, hırsla, aşkla ülkeden ülkeye, sahneden sahneye, dipsiz kuyuların en dibiyle gökyüzündeki bulutların en yükseği arasında gidip gelirken cenneti ve cehennemi yaşıyor. Zeynep Oral'ın ustalıkla anlatımı sıcak biçimiyle soluk soluğa akunan tutkunun romanı Leyla Gencer'i Doğan Kitapçılık yeniden yayımlarken okurlara yeni belgeler sunuyor. Bugün birçoğu aramızdan ayrılmış ünlü yazarların 1950'li yıllarda Leyla Gencer'e ilişkin yazılarından bir seçki kitabın sonuna eklenen Ülkem Beni Hatırladı bölümünde yer alıyor. Bu yazılar yalnız Türkiye'nin onuru Leyla Gencer üzerine düşünceleri açıklamakla kalmıyor, ülkemizdeki ve sanat dünyamızdaki Bizans oyunlarına da ışık tutuyor. Leyla Gencer adını bana ilk duyuran çocukluk ve ilk gençlik günlerimden bana bıkmadan, usanmadan müthiş Türk kızımızı anlatan ve yaşayıp görebilseydi bu kitaba en çok sevinecek olan babaannem Seza Birsel'e. Leyla Gencer'e ilişkin bilgilerini, anılarını benimle paylaşan, ellerindeki belgeleri bana ileten, zaman ayırıp sorunlarımı yanıtlayan Sayın Adnan Ergeneli, Antonella Madua Diaz, Aydın Gün, Ayşe Kapancı, Hernando Morondotti, Faruk Yener, Fatma Cezzar, Filiz Ali Laszlo, Franco Sella, Mastro, Giandera Gavazzani, Gino, Damonte, Giampiero Tintore, İbrahim Gencer, Lorenzo Arrua, Metin Ant, Mima Quarciolo, Necla Ergeneli, Nina Vinci Gressi, Nandi Ostali, Paul Krenhoff, Rafael Esposito, Maestro Ricardo Muti, Sandro Şipano, Sevim Çandar, Tito Gallacci, Tunç Yalman, Scala Operası'nın yer göstericilerine, kostüm, peruk atölyeleri çalışanlarına, Scala Müzesi ve Scala Kitaplığı'nın görevlilerine. İtalyanca belgeleri Türkçe'ye çeviren Serra Yılmaz ve Ayça Atikoğlu'na. Çalışmalarım sırasında büyük bir titizlikle kitabın müzik ve opera danışmanlığını üstlenen Yekta Kara'ya teşekkür ederim. Zeynep Oral. Uçurumun kıyısında. Ne olur Hasan Çavuş, uçurumun kenarına, uçurumun kenarına. Küçücük bir kız çocuğu, kapkara saçlı, kapkara gözlü, 4 yaşında ya var ya yok. Korucu Hasan'ın kucağına tırmanmış, eliyle bu yüksek düzlüğün ucunu gösteriyor. O ucun kıyısı uçurum. İkisinin de en sevdikleri ve sık sık oynadıkları bir oyun bu. Korucu Hasan, küçük kızı havaya fırlatıp tutuyor. Küçük kız bir süre havada uçuyor, sonra tam düşerken kendini Hasan'ın güvenli kollarında buluyor. Ama bu oyunu o düzlüğün herhangi bir yerinde değil, tam uçurumun kenarında oynamak istiyor her zaman. Bugün yine haydi uçurumun kenarına, haydi uçurumun kenarına diye tutturması ondan. İşte uçurumun kenarında, hani neredeyse. Havaya yükseklere fırlatıyor korucu Hasan küçük kızı. Küçük kız havalarda uçuyor, uçuyor, kahkahalarla uçuyor. Yükseklerde kahkahalarla uçarken o an tüm ovaya, vadiye ve hatta gökyüzüne egemen. Sonra düşüş başlıyor. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Aşağısı boşluk, aşağısı yokluk, aşağısı hiçlik. Düşerken, düşerken Tam kahkahaların yerini o en büyük korkunun aldığı an. Hani sanki tam her şeyin yok olacağı, boşluğa yuvarlanacağı anda kendini korucu Hasan'ın güvenlik kollarında buluyor. Oh, bu kez de kurtuldum. Şimdi yeniden tutturabilirim. Ne olur Hasan Çavuş, bir daha, bir daha, orada uçurumun kıyısında. Çubukluk Tepeleri, İstanbul. Küçücük bir kız Leyla Çeyrekgil. Napoli'de Arena Flegrea 10 bin kişilik bir açık hava tiyatrosu. O gece tek boş yer yok. Ne bir çocukluk anısının, ne insan yüreklendirebilecek bir düşün, ne de bir umudun gelip yerleşebileceği tek boş köşe var. İşte temsil saati geldi. Tüm ışıklar söndü. Karanlığın içinde kat kat yükselen amfinin en tepesinde genç bir kadın duruyor. Simsiyah saçlı, simsiyah gözlü genç bir kadın. Aşağıya önündeki kat kat inen basamaklara sanki hiç bitmeyecekmiş gibi uzanan basamaklara ve basamakların ucundaki sahneye bakıyor. O en yüksekte, en tepede, aşağıda sahne minicik, arena kocaman, arena onu yutmaya hazır bir uçurum. Ansızın tüm ışıklar üzerinde, basamaklara inmeye başlıyor. 10 bin çift göz üzerinde, 10 bin insan onu yutmaya hazır. Birinci basamağa iniyor, ikinci basamağa iniyor, dizleri titriyor. Üçüncü basamak, dördüncü basamak, beşinci. 5 gün önceydi. Bir sınavda, evet evet sınavda o. Yalan söylemişti. Evet, Cavaliere Rusticiana'yı biliyorum, söylerim demişti. Oysa bilmiyordu. Yani İtalyancasını bilmiyordu. O güne dek bir operayı baştan sona İtalyanca söylemişliği yoktu. Ama işte biliyorum, söylerim demişti bir kez. Ve şimdi uçurumun kenarında. O dipsiz kuyuya doğru inerken korkudan bacakları titriyor. Birinci, altıncı basamak. Tam korkunun en büyüdüğü an. Uçurumun tam onu yutacağı anda içinden bir ses, kendi sesi. Haydi fethet onları, haydi dedi ve dediğini yaptı. Uçurumun öteki ucuna, sahneye vardığında arenayı egemendi. 10 bin seyirciye egemendi. Oh, bu kez de boşluğa, hiçliğe, yokluğa yuvarlanmamıştı. Napoli, 16 Temmuz 1953 gecesi. Genç bir kadın Leyla Gencer. Şimdi yine uçurumun kenarında. Çünkü biraz sonra sahneye çıkacak. Uçuruma yuvarlanmamak için, hiçliğe, boşluğa, yokluğa karışmamak için elindeki tek silahı sesi, tek güvencesi, tutkusu. Sesi eninde sonunda insan sesi. İçinde taşıdığı, içinde eğittiği, içinde çoğalttığı, içinde renklendirdiği, her an yok olabilecek, her an zedelenebilecek, her an bozulabilecek en duyarlı çalgıdan daha duyarlı bir araç. Tutkusu, inancı, aşkı, ihtirası, gücü, güçsüzlüğü, yalnızlığı, görkemi, büyüsü var olma nedeni, şarkı söylemek. Artık o kapkara saçlı, kapkara gözü küçük bir kız değil ki. Hasan Çavuş'un güvenli kollarında, ne olur uçurumun kıyısına desin. Hayır, artık istemiyor uçurumun kıyılarını. Uçurumun kıyısında olmak artık bir seçim sorunu değil, bir zorunluluk. Onu hep uçurumun kıyısına götüren tutku ve sesi. Tutkusu ve sesi onu hep uçuruma yuvarlanmaktan kurtarıyor. Yani şimdiye dek kurtardı. Ya bu akşam, ya biraz sonra sahnede, ya bu kez uçurumun kıyısında, tam en kenarında, aşağılara, boşluğa, hiçliğe yuvarlanırsa, ya yok olursa, ya? Şimdi sahneye çıkacak. Bu müthiş korkusu ölecekmiş gibi korkması bundandır. Kapkara saçlı, kapkara gözlü kadının yaşı yok. O şimdi Lucia'nın, Norman'ın, Lady Macbeth'in, Kraliçe Elizabeth'in, Floria Tosca'nın, Lurezia'nın, Madame Butterfly'ın, Alcetti'nin, Aida'nın, Violetta'nın ve Leonora'nın yaşındadır. Milano'da, Roma'da, Viyana'da, Paris'te, San Francisco'da, Köln'de, Buenos Aires'te, Stockholm'de, Londra'da, Rio de Janeiro'da, Bilbao'da ya da Chicago'da. Adı Diva, La Diva Turca. Belki de 18 yaşındayım ve Paris'teyim. O sabah güneş doğarken düşmüşüm yollara ve saat 6 olmadan Paris Operası'nın gişesinin önündeki kuyrukta sıramı almışım. Sabahın karanlığında ve ayazında saat 10'da açılacak gişenin önündeki hep öğrenciler, gençler, parasız pulsuz takımı. Paris Operası'nın en üst balkonunun ta üstünde. Tanrı'ya bunca yakın olduğu için paradis, cennet diye anılan galeride ayakta bir yer bulabilmek için bekleşiyoruz. Önümde ardımda değişik ülkelerden gençler yarışırcasına koşuyorlar. Ben katılamıyorum çünkü onlar müthiş bir coşkuyla yalnız operaya koşuyor. Bir ara eşlerinden biri her nasılsa "Sen neredensin?" diye sordu. "Türkiye'den." dememle bir anda herkes çevreme üşüştü. Tümü bir ağızdan her dilde beni soru yağmuru tutuyordu. Bütün bu gürültü patırtıda hep o iki sözcük, Leyla Gencer. Kendimi yeryüzünün en bilgisiz, en kültürsüz, en yeteneksiz, en çirkin, en yalnız insanı hissettiğim bir anda Leyla Gencer'le aynı ülkede doğmuş olmak o sabah kendi gözümde kendimi kurtardı. Artık yalnız değildim. Müthiş güvenli ve mutluydum. Değil mi ki Leyla Gencer gibi bir sanatçının benim ülkemden çıkmıştı? Yeryüzü harika. İnsanoğlu müthişti. İnsanoğlunun yaratıcı gücü, çalışma gücü, tutkularına sımsıkı sarılabilme gücü, inancı, yetkinliği de yetkinliğine ulaşma tutkusu sonsuzdu. Bunları ve daha buna benzer birçok şeyi o sabah Paris Operası'nın önündeki gençlerden öğrendim. Hiçbiri Türkiye'yi tanımıyordu. Ama hepsi Leyla Gencer'i tanıyor, biliyordu. Yalnız ondan söz ederek, onu anlatarak, ondan örnekler vererek beni müziğin gücüne, yeryüzünün harikalığına, insanoğlunun müthişliğine inandırdılar. Hayır, o sisli Paris sabahı günün birinde bu kitabı yazacağımı düşünmüyordum. Ne de ondan sonraki günlerde ya da gecelerde. Leyla Gencer'i, Leyla Gencer'in öyküsünü, bir tutkunun peşinden soluk soluğa yaşanan bu serüveni daha yakından tanımayı, o tutkuyu içinde duymayı, o serüvenin labirentlerinde dolaşmayı ne zaman istedim? Ya bütün bunları herkesle paylaşmayı, sorarak, öğrenerek, dinleyerek, anlamaya çalışarak, yaşayarak ve yazarak paylaşmayı? Bilmiyorum. Belki dış ülkelerden onun korsan plaklarını alıp, en ünlü ya da hiç bilinmeyen operaları onun sesinden dinlemeye başladığımda. Belki onu ilk kez 1972'de İstanbul Festivali'nde Aya İrini'de dinleyip izleyenlere nasıl hükmettiğini, soluk alıp vermemizi bile sahneden nasıl yönettiğini görüp büyülendiğimde. Belki 1982 Şubat'ında Venedik Biennale'inde gittiğimde. Kentin tüm meydanlarının, tüm sokaklarının Leyla La Turca afişleriyle donanmış olduğunu görüp şaşırdığımda. Belki kendi ülkemde. Devletin uzun yıllar onu yok sayması, basının umursamazlığı, aydınların suskunluğu artık taşıyamayacağım bir ayıba, bir acıya ya da bir öfkeye dönüştüğünde. Belki, bilmiyorum. İstanbul'da, Milano'da, Arenzano'da Leyla Gencer'i dinliyorum. Onu tanıyanları, onunla bir şeyler paylaşmış olanları dinliyorum. Dünyanın her yanında temsiller sonrası hakkında çıkmış yazıları okuyorum. Dinliyorum. Öğreniyorum, okuyorum, soruyorum, araştırıyorum ve en çok da şaşırıyorum. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Her şey kendiliğinden oldu. Ben yalnızca şarkı söyledim. Gerçekten her şey kendiliğinden oldu dediğinde şaşıyorum. Ve öyle sık, öyle inanarak söylüyor ki bunu. Onu dinlerken, onu izlerken çocuk gibiliği ile kraliçe gibiliği, hadi çekinmeyip söyleyeyim, kimilerine göre Tanrı gibiliği arasında gidip gelirken hep beni her şey kendiliğinden olduğuya inandırmaya çalışıyor. Peki Leyla Gencer, tamam hepsi kabulüm. Her şey kendiliğinden oldu. Siz yalnız çocukken uçurumun kenarında havaya fırlatılmak istediniz. Sonra atıldığınız yeryüzü uçurumlarında boşluğa, hiçliğe, yokluğa karışmamak için yalnızca sesinizi kullandınız. Şarkı söylediniz. Peki Leyla Gencer, tamam hepsi kabulüm ama izin verin, söyleyeyim. Siz kendinizi değil, bana öyle geliyor ki uçurumları sınadınız. Büyülü bir dünya. Çocuktu. Çocuk çevresini yaşıyordu. Boğaz'ın Anadolu kıyısında Çubuklu'da bir köşk. Köşkten 3 kilometre ötede çiftlik. Vadiler arasında, tepeler arasında uzanan uçsuz bucaksız bir arazi. Köşkte ya da çiftlikte. Yıllanmış ağaçlar, kavaklar, ıhlamurlar, gelincik tarlaları, seralar, sebze ve meyve bahçeleri. Kamelyalar, manolyalar, hanım elleri, yaseminler, gül bahçeleri. Hepsi onundu. ta aşağılarda deniz üzerindeki kayıkhane ile ta tepede av köşkü. Denizle tepeler arasındaki sınırsızlık duygusu, özgürlük duygusu onundu. Taş döşeli yollardan, miskü amber kokularından, fıskiyeli havuzlar arasından geçilerek varılan köşk. Osmanlı mimarisinin küçük bir mücevheri, burası onun eviydi. Mermer merdivenler, ahşap oymalar, yüksek tavanlar. Kristal avizelerin aydınlattığı salonlar. Her öğün 20 kişiyi doyuracak yemeklerin hazırlandığı geniş mutfaklar. Mermer hamamlar, çini sobalı odalar, ipek kalılar, tül ve brokar perdeler, saten ya da dantel örtülerle gümüşler, aynalar, hepsi onun. Küçük Leyla aynalarda hep güzellikleri, mutluluğun güvenceyi ve sonsuz sevgiyi görüyordu. Annesinin, babasının bir de matmazelinin yansıttığı nimetleri. Babası Hasanzade İbrahim Bey, sonradan çeyrek yıl soyadını aldı. Safranbolulu. Mal mülk sahibi, köklü bir ailenin oğlu. Ağabeyi Hüseyin Çeyrekgil ile birlikte aile yatırımlarını geliştirmekte oldukça başarılı. Çiftçilik, balıkçılık, taşımacılık, su tesisleri kurup çubuklu suyunun ticarete dönüştürerek Beyoğlu'nda Lale Sineması, Karaköy'de hanlar, börekçi dükkanları, ailenin büyük bir bölümü gibi Bektaşi. Son derece hoşgörülü, karısının koyu Katolik olması onun için hiç sorun değil. Çocuklarımız 18 yaşına geldiklerinde dinlerini kendileri seçerler, diyecek denli, açık düşünceli. Leyla ondan kara kaşlarını, kara gözlerini, kapkara saçlarını, kraliçe Nefertiti'nin fiziğini aldı. Bir de Bektaşiliğin hoşgörüsünü. İnsan sarraflığını, tepkilerini gizleyemeyen, patlamalara her an hazır volkan gibi kişiliğini. Annesi Aleksandra Angela Minakowska, Polonyalı aristokrat bir aileden. Son derece dindar. Her akşam Meryem Ana'ya mum yakıyor ama Müslüman bir aileye gelin geldiği için de başını örtüyor. Prensiplerine çok bağlı. Hep biraz yabancı, sert ama çok duyarlı. Evde piyano çalıyor, bol bol kitap okuyor, güzelliklere, inceliklere, en çok da öğrenmeye meraklı. Keyiflendiğinde lehçe şarkılar söylüyor gitar eşliğinde. Bir de hiç yakınmadan köşkün eksik olmayan konuklarını, kocasının soyunu sopunu ağırlıyor. Mükemmel bir ev sahibesi. Sonradan eşini yitirdikten sonra Müslüman olacaktı. Adı Atiye. Leyla ondan çevresindekilerde her şeyden önce saygı uyandıran edasını, tavırlarını, davranış biçimlerini aldı. Başını hep dimdik tutuşu ve duruşuyla olduğundan çok daha uzun boyluymuş gibi görünmesi annesinden geliyor. Yine ondan insan ilişkilerindeki sonsuz duyarlılığı, daha çok öğrenme tutkusunu, çalışma disiplinini, inatçı huyunu aldı. Bir de yakınlarına, dostlarına düşkünlüğünü. Madame Lejeune, Leyla'nın matmazeli. 1919'da Rusya'dan İstanbul'a gelmiş bir Fransız kontes. Her şeyini bırakıp geldiği için, geçimini sağlamak zorunda olduğu için Çeyrekgil ailesinin yanına yerleşmiş. Görevi çocuklara Fransızca öğretmek. Nasılsa köşkte öteki işleri yapan, hizmetleri gören başka kişiler var. Madame Lejeune, Leyla için Fransız ve İtalyan edebiyatının dünya klasiklerinin kapısını araladı. O aralıktan en doğal biçimde içeri süzülen Leyla, hep güzeli, ulviyi aramak için artık her kapıyı zorlayacaktı. Leyla ondan sonsuz merakını, tüm sanatlara olan düşkünlüğünü, tiyatro tadını ve müzik tutkusunu kaptı. Büyülü bir dünya. Feodal aile düzeniyle modern zamanlar arasında bir uzlaşma sağlama peşinde bir yaşam biçimi. Uzun kışlar köşkte, yaz ayları Yeşilköy'deki villada ve Polonezköy'deki tatil evinde geçiyor. Çamlıca'dan Polonezköy'e atlı arabalarla gidiliyor. Hafta sonları av köpekleri atlarla çıkılan av partileri. Sık sık ziyafetler, akşamları 20-30 kişiden az oturulmaz sofraya. Karaköy'deki börekçi dükkanı için Bolu'dan getirtilen aşçılar sınavdan geçirilir. Su böreği, pilav, zerdali, baklava. İçlerinde sınavda en başarılı çıkanlar köşke terfi ettirilir. Pazarları kilisede ork ve koro dinlemek, hafta içinde camide vaaz ve namaz izlemek, Bektaşi sofralarında bitmek tükenmek bilmeyen sohbet, Noel ağacının çevresinden toplanıp Meryem Ana'ya mum yakmak. Bahçedeki kamelilerin altında Rus semaverlerinde çay içerken dünyanın gidişatından ya da en son yeniliklerden söz etmek. Bütün bunlar küçük Leyla için gizemli bir dünyanın parçalarıydı. Bu debdebeli, bu şafşatalı, bu refah içindeki dünyanın dışında başka dünyalar olabileceği aklın ucundan bile geçmiyordu. Sanıyordu ki herkes böyle yaşıyor. Onun tanıdığı, onun bildiği, onun çevresindeki tüm aileler bu saray yaşamını sürdürüyordu ya. O bu dünyanın insanıydı. Bu dünyada yaşamak sanki bir oyun gibiydi. Sanki bir tiyatro gibi, sanki bir ayin gibi, sanki değil öyle. Bu büyülü çevrede böylesine görkemli yaşamak, görkemli bir ayine katılmaktı. Çocukluğunu yaşamak. Çocuktu. Ben büyük bir yazar olacağım. Başucu kitapları Goethe, Balzac ve Dante. Bugün bile uykusunu kaçıran bir şey oldu mu, uyuyamadı mı, gider kitaplığından bazen bir kitabını alır, bazen tüm eserleri ve Dante'den seçmeler, bugün de elinin her an uzanabileceği yerde. 13 yaşında Fransız klasiklerini okuyordu. Daha hiç acı çekmemişti. Ama Baudelaire'in acının çiçeklerini ezbere biliyordu. Musset, Virgin en sevdiği yazarlardı. Yok, hayır en sevdiği Danunzio. Okuduğu her kitapla, okuduğu her şiirle yeni bir dünyayı keşfediyordu. Büyük bir yazar, yani onlar gibi olacaktı. Çocuktu. Ben tiyatro sanatçısı olacağım. Tavan arasındaki sandıktan çıkarılan eski giysilerle, gümüş şamdanlara yerleştirilen mumlarla ve bol bol düş gücüyle sahneler kurdu. Yepyeni dünyalar yarattı. Evin içinde, bahçenin bir köşesinde, seyircisi olsun ya da olmasın, önemli olan oynamaktı. Oyun sözlerini önceleri La Fontaine'den aldı. Sonraları Molière, Ricin ve Colnerier'den. Yalnız kendisini seçtiği rolü değil, tüm rolleri, tüm oyunu ezberliyordu. Ama rol seçecek olsa elbette başrol onundu. Başka türlüsü düşünülemez. Gündüz ezberliyordu, gece yarıları uyanıp yatağın ortasına oturup ezberliyordu. Köşkün merdivenlerinde bir üst katta, bir aşağı katta haykırarak ezberliyordu. En küçük bir yanlışa, bir duraksamaya tahammülü yoktu. Sözleri, dizeleri kusursuz oluncaya dek öğreniyordu. Öğrendiği, ezber öğrendiği her oyunda yeni bir dünya keşfediyordu. Ve bayılıyordu mermerlerde, kristal aynalarda, yankılanan sesinin evin içinde çınlamasına. Çocuktu. Ben ünlü bir balerin olacağım. İpek halılar ya da yemyeşil çimenler üzerine dans ediyordu. Dans ederken uçmak istiyordu. Tıpkı Hasan Efendi'nin onu havaya fırlattığı günlerdeki gibi. Uçmak. Hep daha yükseklerde, daha uzaklara uçmak. Çocuktu. Ben müzisyen olacağım. Piyano çalıyordu ve şarkı söylüyordu. Su içer gibi, uçsuz bucaksız çayların üzerinde koşar gibi. Gül, Yasemin, hanımeli kokularının arasından süzülür gibi. Soluk alıp verir gibi şarkı söylüyordu. Hayır, çocuk şarkıları değil. Kiliselerde duyduğu Ava Maria'yı, evdeki opera plaklarından duyduğu aryaları söylüyordu.